Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 29. ayrım. Onun tuzu kuru diye sümsüklendi Ökkeş. Herif cinayete bizi itiyor. Bak bir köşeye çekildi. Karıyı öldürmemizi bekliyor. Oh ne âlâ memleket be. Kes sesini Ökkeş, diye homurdandı Hasan. Neye olan? Yalan mı söylediğim? Yine kafan çalışmıyor Ökkeş. Zaten ne zaman çalışır ki? Her şeyi biz bok ettik sevgili arkadaşım. Biraz düşünmeye çalışsana. Karı bizde tanıdı. Tanıdıysa tanıdı. Ne yapalım? Onu öldürmek zorunda mıyız yani? Ya polise giderse? Ya kimliklerimizi bildirirse? Ne yaparız o zaman? Hem ömür boyu hapiste çürürüz hem de alacağımız para uçar gider. Ben hayatımın sonuna kadar hapis yatmayı göze alamam. Anlıyor musun şimdi? Tilki haklı. Bu pisliği bizim temizlememiz gerek. Ökkeş sustu. Ama hiç ummadığı bir anda karşılaştığı bu durumu bir türlü kabullenemiyordu. Suskunluğu uzun sürmedi. Tereyağından kıl çeker gibi bu işten sıyrılmamalıydı, diye mırıldandı. Sonuçta bizim başımızı derde o soktu. Bu teklifi getirmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı ama. Bırak artık saçmalamayı. Bunları işin başında düşünseydin. Olan oldu bir kere. Yapacak bir şey yok artık. Sakin ol. Dikkatli davranırsak o kadını sustururuz. Ökkeş köpürdü. Sen ne diyorsun be? Asıl saçmalayan sensin. Bizler ufak işlerin adamıyız. Cinayet işlemek bizim harcımız değil. Ben şimdiye kadar kimseyi öldürmedim. Yapamam. Yapacaksın. Başka çaren yok. Birlikte yapacağız hem. Tilki Sedat'ın arabasından inmiş, doktorun sokağında ağır ağır eve doğru ilerliyorlardı. Poyraz rüzgarı sokakta anaforlar yaratarak esiyordu. Hafif hafif yağan yağmur altında yürüyorlardı. Eve nasıl gireceğiz? Diye sordu Ökkeş. Hiçbir fikrim yok. Ama bir yolunu bulacağız herhalde. İyi de nasıl? Henüz bilmiyorum. Araştıracağız. Ökkeş homurdandı. Şunu bir daha düşünsek ne olur sanki? Bu kadını susturmanın cinayetten başka bir yolu yok mu yahu? Varsa sen söyle. Benim aklıma başka bir yol gelmiyor. Ökkeş yürümeye devam ederken kısık sesle fısıldadı. Bir bahane bulup tilkiyi atlatalım. Mesela kadını temizledik diyelim. Vallahi tilki haklıymış. Ulan senle kefene bile gidilmez be. Ne aptal herifsin. Sedat'ın bu yalanı yutacağını mı sanıyorsun? Hem ona yalan söylediğimizi anladığı anda animallah ikimiz de o anda temizler. Herif zaten katil. Ne gözümüzün yaşına bakar ne de eski arkadaşlığımıza. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Ökkeş yine kendi kendine homurdandı. Lanet olsun. Keşke bu işe hiç bulaşmasaydık. Bak onda haklısın ama bulaştık bir kere. Hem de dönüşü olmayan bir şekilde. Doktorun evinin önüne kadar gelmişlerdi. Hasan dönüp arkaya baktı. Tilki ışıkları sönük arabanın içinde onları bekliyordu. Araba sokağın nihayetinde gecenin karanlığında zar zor seçiliyordu. Hasan bu defa başını çevirip doktorun villasını yanan ışıklarını gözden geçirdi. Bekleyeceğiz, dedi. Neyi? Kadının uyumasını tabii. Baksana, evin ışıkları yanıyor. Daha saat erken. Kadın yatmamış henüz. Uyumadan önce eve giremeyiz. Ya uyumazsa? Allah'ını seversen sus Ökkeş. Saçma sapan sorularla kafamı ütüleme. Her insan gibi o da belirli bir saat gelince odasına çekilecek ve uyuyacaktır. Bizim yapacağımız şimdilik sadece içeriye uygun bir şekilde giriş yolunu bulmak. Ökkeş bu defa karşılık vermedi. Saçmaladığını anlamıştı. Doktor Bozok rahat ve derin bir uykuda değildi. Nitekim dışarıda artan rüzgarın pencerelerde yarattığı ilk titreşimle gözlerini açtı. Salonun sürme camları bu kadar etkileniyorsa belli ki hava fırtınaya dönüşmek üzereydi. Gözlerini kırpıştırdı, esnedi. Kanepenin üzerinde uyuyakalmasına şaşırmıştı. Duvardaki antika saatine bakışları kaydı. 10:30'a geliyordu. Hala erken sayılırdı. Doğrulup yerdeki terlikliğini ayağına geçirdi. Kısa şekerlemesi iyi gelmişti. Şimdi kendisini dinlenmiş hissediyordu. O anlamsız korkudan da tamamen sıyrılmıştı. Esnemeye devam ederken bir an düşündü. Acaba çalışsam mı yoksa hafta sonu aldığım kitabı bulup yatmaya mı gitsem diye. Nedense bu gece üzerinde hiç de alışık olmadığı bir tembellik vardı. Sonunda yatak odasına çekilmeye karar verdi. Kanepeden kalktı. Salondaki kitapların bulunduğu raflara doğru yürüdü. Osmanlı'da kadınların yaşamıyla ilgili ciddi bir çalışmaydı geçen hafta aldığı kitap. Ama bir türlü aramasına rağmen bulamamış, nereye koyduğunu hatırlayamamıştı. Birden gülümsedi. Kalın kitap tam hizasındaki üçüncü rafın üstünde duruyordu. Bazen böyle olurdu. İnsan karşısında duran nesneleri görür ama çıkaramazdı. Kalın kitabı raftan çekti. Artık ışıkları söndürüp yatak odasına çıkabilirdi. Önce üst kata çıkan merdivenleri aydınlatan ışığı yaktı. Sonra yıllardır yalnız yaşamanın verdiği alışkanlıkla evindeki son kontrolleri yapmaya başladı. Dışarıya açılan iki kapının da kilitli olduğunu biliyordu. Daha önce bakmıştı onlara fakat yeniden kontrol etmek için sokak kapısına gitti. Anahtar hep kapının üzerinde dururdu. Çevirdi, anahtar yuvasına dönmedi. Zaten kilitliydi. Bu defa rahat ve emin adımlarla karanlık mutfağa doğru yürüdü. Işığı yakma gereğini duymamıştı. O kapının da kilitli olduğunu görünce üstündeki sürgüyü de itti. Bunlar her gece yaptığı rutin kontrollerdi. Tam güven içinde ve rahatlamış bir şekilde kapının önünden ayrılmak üzereyken birden tül perdenin arkasından bahçenin karanlığında bir cismin hızla hareket ettiğini görür gibi oldu. Sıyrıldığı korku yeniden içine çöreklendi. Yanılmış mıydı acaba? Hayal mi görüyordu? Genç kadın bir an bugün yaşadıklarının hala etkisinden sıyrılamadığını düşündü önce. Ne de olsa alışık olmadığı bir maceraya atılmıştı ve inancına göre bir suçlu tarafından takip edilmişti bugün. Her ne kadar adam izini kaybettiyse de bundan mutlak emin olamazdı. Bahçeye açılan kapının önünde donmuş gibi kaldı. Yanılmadığına emindi. Bahçede bir hareket görmüştü. Hızla sokak istikametine kayan bir kımıldayış. Başıboş bir sokak köpeği veya komşu evlerin kedisi olamazdı. O tür yaratıklar alt tarafı yüksekleri fazla olmayan canlılardı. Oysa bahçesinde kayıp geçen gölge en azından bir insan iriliğindeydi. Boğazı kurudu. Vücudunu soğuk bir ter kapladı. Bahçesinde evini gözetleyen, içeri girmeye çalışan biri olmalıydı. Bir hırsız mı? Hırsız pek umurunda değildi. Şayet dışarıda biri varsa bunun hırsız olmadığından da kesin emindi. Onlardan biri gelmişti. Hasan ya da kamyonetin sürücüsü. Belki de her ikisi birlikte. Hatta çocuğun kaçırılmasına yer alan üçüncü solak kişi de. O şimdilik yalnızca tek bir gölge görmüştü ama neden üçü beraber olmasındı ki? Başkomiser Fikret kendisine inanmıyordu. Ama galiba çocuk kaçıranlar tehlikeyi çoktan sezinlemişlerdi. Kendisi bir görgü tanığıydı. Filhakika başkomiser onun tanıklığını bir şekilde basına sızdırıp suçluları uyandırmıştı. Ama evine kadar takip etmişlerse suçlular her şeyi kendileri anlamış olabilirdi. Genç kadın yerine mıhlanıp kaldı. Ne yapabileceğini düşündü. Potansiyel tehlike şimdi kapısına dayanmıştı. Bunlar cahil ve gözü kara insanlardı. Her türlü eyleme kalkışabilirlerdi. Hatta kendilerini teşhis ve tespitte başarılı bir şahidi ortadan kaldırmaya da. Yeniden ürperdi. Bunun anlamı cinayetti. Herhalde kendisini de kaçırdıkları çocuğun yanına götürmek gibi bir tasavvurları olamazdı. Çaresiz olarak polisten imdat istemeyi düşündü. 155'e telefon edebilirdi ya da başkomisere. Başkomisere bozuluyordu. Hatta bozulmaktan öte sinirleniyordu. Ukala, kendini beğenmiş, her şeyi bildiğini sanan ama yalın hakikatleri göremeyen bir polisti o. Onu asla aramazdı. Tam o sırada kulaklarında çınlayan sesle yerinden sıçradı. Ödü kopmuştu. Neden sonra o rahatsız edici sesin telefon olduğunu anladı. Biri kendisini arıyordu. Fikret Uzkan saat 6'ya yaklaşırken hala masasında düşünceleriyle boğuşuyordu. Tüm olasılıklardan müspet sonuç çıkmamıştı. Burnunu kaşırken muavinini anımsadı. Bu saate kadar Mehmet'ten hala ses çıkmamıştı. Şunu bir arayayım diye söylendi ve telefonuna sarıldı. Az sonra hattın öbür ucunda Mehmet Yurdadön vardı. Nerelerdesin yahu? Diye sordu. Amirim, hala şu ökkeş denen adamın peşindeyim. Evini, gittiği kahveleri araştırdık ama herif ortalarda yok. İyiden iyiye huylanmaya başladım. Neden? Adamın gizlendiğinden şüpheleniyorum. Annesiyle görüştüm. Yerini bilmiyorum dedi ama gizlice herife polisin kendisini aradığını haberini biriyle uçurmuş olabilir. Başkomiser düşünmeye başladı. Aklından acaba doktoru fazla hafife mi aldım diye geçirdi. Gerçekten de söylediği gibi Balat'la o iki serseri aradıkları kişi olabilir miydi? Olayla aralarında bir bağ kuramıyordu ama belli de olmazdı. Yine de muavininin Balat'ta boşuna zaman harcadığını sanıyordu. Ne zaman merkeze dönüyorsun? Diye sordu. Bir netice alır almaz amirim. Yani ökkeşlerin herifi buluncaya kadar bekleyecek misin? Vallahi başkomiserim, şu doktorun söylediklerine pek aklınız yatmadığını biliyorum ama benim içimden gelen bir his, Kadının doğru söylediği yolunda. İzin verirseniz beklemek istiyorum. Fikret gülümsedi. Galiba Mehmet de o güzel yeşil gözlerin etkisindeydi. İtiraz edemedi. Muavininin şevkini kaçıran bir şey de söylemedi. Nasıl istersen, diye mırıldandı sadece. Telefonu kapatıp işine daldı. Canı son derece sıkkındı. Bu ana kadar hala bir sonuca varamadıkları gibi ümit verici en ufak bir gelişme de olmamıştı. Şimdiye kadar temas kurduğu bütün zanlı adaylarını yeniden ve birer birer gözden geçirdi. İçgüdüleri onu yanıltmazdı. Polislik mesleğinde ona en yardımcı olan şeylerden biri de ilerleyen bilimin sağladığı teknolojik gelişmeler yanında deneyimli bir polis olarak güvendiği yeteneğiydi. Her şeye rağmen Keskinler'in villasında çalışan personelden birinin kaçırma olayında suçlulara fiilen yardım ettiği inancını sürdürüyordu. Tuttuğu notları açıp birer birer inceledi yeniden. Ama tüm gayretine rağmen çıkar bir yol bulamıyordu. Bir ara dışarı çıktı. Civardaki bir hamburgerciye giderek karnını doyurdu. Soğuk sokaklarda oyalandı. Sonra yeniden büroya döndü ve işinin başına geçti. İşlerinden ayrılamıyordu. Saat 9'a doğru yeniden muavinini anımsadı. Hala ses seda yoktu Mehmet'ten. Bir daha telefon etti. Muavin hemen açmıştı. Bir haber var mı? Galiba bir şey bulduk amirim. Siz kapatın, ben hemen sizi arayacağım. Tamam diyen Fikret telefonu kapattı. Acaba neden hemen cevap verememişti? Bir şeyler bulduk demeyle neyi kastediyordu? Beklemeye başladı. Aradan 20 dakika geçmiş ama Mehmet hala aramamıştı. Bu defa huylanmaya başladı. Tam yeniden Mehmet'i arayacaktı ki telefonu çalmaya başladı. Evet, benim başkomiserim. Ne oluyor Mehmet? Burada bir vatandaşın ifadesini aldık efendim. Adı Salih Turna, balıkçı. Burada onu herkes kaptan diye çağırıyor. Ökkeş'le Hasan denen adamların kahveden kumar arkadaşı. Ne olmuş? Adam bize ilginç bir hikaye anlattı efendim. Ne hikayesi Mehmet? Şunu doğru düzgün anlatsana. Tabii amirim. Bu adam bir hafta 10 gün önce Ökkeş'e Balat'ta rastlamış. Her zamanki gibi sıradan bir karşılaşma işte. Hep kahvelerde kağıt oynadıkları için hadi demiş yine bir el iskambil çevirelim. Fakat Ökkeş işi olduğunu bahane ederek teklifi geri çevirmiş. Bu mu anlatacağın olay? Sabırlı olun amirim. Bu değil tabii ama ilgisi var. Neyle ilgisi var? Kaptan denen adamın kahveye gidip iskambil oynamakta direnmesiyle. Fikret bu defa sabredip sustu. Başkomiserim, anlaşılan bu Ökkeş ile Hasan zaman zaman oyunda hile yaparak çevresindekileri soymaya kalkışıyorlarmış. Kısacası Salih Kaptan da onların tuzağını düşmüşlerden biri. Adam dört gözle onlarla bir daha masada kapışmayı bekliyormuş. Bizim polis olduğumuzu anlayınca açtı ağzını yumdu gözünü. Ver yansın çekip çekiştirdi. İşte o gün Ökkeş'in hareketlerinden, özellikle de başından savmaya kalkışmasından ilişkilenmiş. Devam et. Bu karşılaşma sırasında Ökkeş kamyonetin başındaymış. Salih Kaptan bize verdiği ifadede Ökkeş'in kamyonette bir şey sakladığını düşünmüş. Fikret birden irkildi. Dikkat kesildi. Nasıl? Ne görmüş? Adamı sıkıştırdım. Ben de aynı şeyi sordum. Ne saklayabilir ki dedim. Önce kemküm etti. Sonra kuşkulu ve mütereddit bir şekilde bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama tuhaf bir ses işitmiştim kamyonetten gelen. İyi hatırlıyorum dedi. Tabii hemen bastırdım. Ne işittin diye sordum. Ne tahmin edersiniz? Bir çocuk sesi demez mi? Fikret'in tüyleri diken diken olmuştu. Neredeyse sevinçten bir çığlık atacaktı. Güçlükle sonra diye fısıldadı. Hatta kaptan Ökkeş'i sıkıştırmış. Duyduğu çocuk sesinin Hasan'a ait olduğu kamyonetten konuşmaları duyup güldüğünü sanmış. Ama Ökkeş halden döndüğünü, manavlara mal teslim ettiğini söylemiş. Ama Zeki'nin kahvesine gitmişler Ökkeş'le. Hani size daha önce söylediğim gençlik kahvesine. Yani kaptan dediğin adam kamyonetin içine bakmamış öyle mi? Ne yazık ki bakmamış efendim. Ökkeş'e inanmış. Fikret heyecanla sordu. Adam bu iki ahbap çavuşun çocuk kaçırma olayıyla bir ilgileri olduğundan şüphelendi mi? Hayır amirim. Bu hususta en ufak bir açık vermedim. Peki onları ne için aradığını sormadı mı? Sordu efendim. Ama atların ufak bir darp hadisesine karıştıklarını söyledim. Yuttu mu? Kesinlikle. Öyleyse çocuğu mutlaka o civardaki bir yerlerde tutuyorlardır. Doktor da böyle bir tahminde bulunmuştu. Size söyledim başkomiserim. Doktor Bozok inanın bu konuda bizden baskın çıktı. Kes şimdi o konuyu. Şu kaptan denen adama ağzını sıkı tutmasını da tembih etmişsindir değil mi? Şüpheniz mi var efendim? Gayet tabii. Adresini de aldın mı adamın? Amirim, bana acemi bir polismişim gibi soru sorduğunuzun farkında mısınız? Kusura bakma Mehmet. Çok heyecanlandım birden. Galiba 10 günden beri ilk defa dişe dokunur bir iz peşindeyiz. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Fikret zevkle telefonu kapattı. Bir süre yerinden kımıldayamadı. Sonra aklını toparlayabilmek için bir sigara yaktı. Galiba güzel gözlü doktoru aramanın zamanı gelmişti artık. Ona karşı hem mahcup hem de özür borçluydu. Telefonu uzandı ve doktorun evini aradı. Hayret, telefon çalıyor fakat açılmıyordu. Kızıl saçlı Dilber evinde değil miydi yoksa? 29. ayrımın sonu, sayfa 295, devamı 30. ayrımda.